Ayrım 23. Sayfa 253. Hey hey hey. Stöp tek kaşını kaldırdı. Bu olayla ilgili benim ya da okuyucularımın bilmesi gereken bir şey mi var yoksa? Neredeydiniz? Bu sorudan net bir şekilde kardan adamı yakalayamadığınızı anlıyorum. Haksız mıyım? Soruları benim sormama izin verirseniz sevinirim Bay Stöp. Tamam, şeyleydim. Harve durdu. Yüzünde birden çocuksu bir gülümseme belirdi. Yo, bir saniye. Siz şu anda bana Vettlisen'in ölümüyle bir ilgim olduğunu ima ediyorsunuz. Cevap verirsem bu sorunun varsaydığı şeyi kabul etmiş olacağım. Soruyu yanıtlamayı reddettiğinizi de not edebilirim. Hiç sorun değil Bay Stöp. Stöp kadehini kaldırdı. İyi bir karşı hamle Bay Hall. Biz basın insanlarının her gün kullandığı bir ifade. Adımızdan da anlaşılıyor insan. Bastıran insanlar. Soruyu yanıtlamayı reddetmediğimi lütfen dikkate alın Bay Hall. Şu anda cevap vermekten kaçınıyorum. Hepsi bu. Diğer bir deyişle bunu biraz düşüneyim. Tekrar pencereye yürüdü, durup başını salladı. Reddetmiyorum. Sadece cevap verip vermeyeceğime, daha doğrusu nasıl cevap vereceğime henüz karar veremedim. Üzgünüm ama sizi bekleteceğim. Bol bol vaktim var. Stöp Harry'e döndü. Vaktinizi boşa harcamak istemem Bay Hall. Aynı zamanda liberalin tek sermayesinin ve kaynağının dürüstlüğüm olduğunu belirtmiştim. Bir gazeteci olarak bu durumdan faydalanma mecburiyetimi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Faydalanmak mı? Artık ne de olsa burnumun dibinde bir bomba haber durduğunu biliyorum. Hiçbir gazetenin Vettlisen'in ölümünde şüpheli bir taraf olduğu ile ilgili bir tüyo aldığını da sanmıyorum. Şu anda size beni temize çıkaracak bir cevap verirsem elimdeki kozu harcamış olurum. Ve sizden bu olayla ilgili bilgi istemek için iş işten geçmiş olur. Haksız mıyım Bay Hall? Harry konuşmanın nereye gideceğini anladı. Stöp'ün beklediğinden daha akıllı bir puşt olduğunu da. Sizin bilgiye ihtiyacınız yok dedi Harry. Polisi kasıtlı olarak görevinden alıkoymak suçundan yargılanabileceğinizi işitmeye ihtiyacınız var. Vay canına, Stöp güldü. Heyecanlandığı anlaşılıyordu. Ama benim bir gazeteci ve bir liberal olarak göz önünde bulundurmam gereken ilkelerim var. Bence burada asıl mesele benim gibi adı çıkmış düzen karşıtı bir bekçi köpeğinin hizmetlerini devletin kanun ve nizamı sağlayan kurumlarının kullanımına kayıtsız şartsız açıp açmayacağı. Kelimelerini söylerken alaycı tavrını gizlemiyordu artık. Peki şartlarınız nedir? Olayın iç yüzüyle ilgili bilgilerin yalnızca benimle paylaşılması tabii ki. Size bu ayrıcalığı verebilirim dedi Harry. Ama bu bilgileri tek bir kişiye bile duyurmanızı yasaklayarak. Ama bu anlaşma bizi hiçbir yere götürmez. Üzgünüm. Stöp ellerini keten pantolonun ceplerine soktu. Olsun. En azından polisin doğru adamı yakalayıp yakalamadığını sorgulayacak kadar bilgiye sahibim. Sizi uyarıyorum. Teşekkür ederim. Onu çoktan yaptınız zaten. Stöp iç geçirdi. Yine de kiminle uğraştığınıza dikkat edin derim Bay Hall. Cumartesi günü Plaza'da gelmiş geçmiş en iyi partiyi vereceğiz. 600 davetliye liberalin 25. yılını kutlayacağız. Yayın hayatının her gününde özgürlük için sınırları zorlamış ve yasalara uygun bir şekilde kirletilmiş sularda yüzmüş bir dergi için hiç de fena değil. Dile kolay. Tam 25 sene Bay Hall. Şimdiye kadar tek bir davayı bile kaybetmedik. Bu konuyu avukatım Johan Kron'la görüşeceğim. Sanırım polis zaten kendisini tanıyor, değil mi? Harry asık suratıyla başını salladı. Stöp'ün ağzını açmadan gösterişli bir hareketle kapıyı göstermesinden görüşmenin sona erdiğini anladı. Size elimden gelen her türlü yardımı yapmaya söz veriyorum, dedi Stöp dairenin kapısının yanında dikilirken. Tabii siz de emniyette bize yardım ederseniz. Böyle bir anlaşma yapmamızın imkansız olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Stöp kapıyı açarken, biz şimdiye kadar öyle anlaşmalar yaptık ki tahmin bile edemezsiniz Bay Hall, dedi gülümseyerek. Gerçekten edemezsiniz. Sizi yakınlarda göreceğimi tahmin ediyorum. Seni bu kadar çabuk görmeyi beklemiyordum, dedi Harry kapıyı açık tutarak. Raquel daireye çıkan son basamakları hızla tırmandı. Hayır, bekliyordun dedi Harry'e sokularak. Ardından onu içeri itti. Kapıyı topuğuyla sertçe kapattı. İki eliyle başından tutup hırsla öptü. Senden nefret ediyorum dedi Harry'nin kemerini çözerken. Şu anda hayatımda buna hiç ihtiyacım yok. Harry git öyleyse dedi. Raquel'in montunun ve bluzunun düğmelerini açtı. Pantolonun yanında fermuar vardı. Fermuarı açarak elini içeri, belinin aşağısına doğru kaydırdı. Ve kilodunun serin ipeksi, pürüzsüz kumaşını hissetti. İkisinin de solukları hızlandı. Raquel yere vuran topuklu ayakkabısından çıkan tek bir tak sesiyle Harry'i içine almak için bacaklarını araladı. Hepsi bir anda holde oluverdi. Biraz sonra yatakta aynı sigarayı paylaşırlarken Raquel onu uyuşturucu satmakla suçladı. Onlar da böyle yapmıyor mu dedi. İlk dozlar her zaman bedava. Müşteri bağımlı olsun diye. Sonra da parayla alması gerekiyor dedi Harry tavana bir büyük bir küçük halka üfleyerek. Hem de çok pahalıya dedi Raquel. Buraya sadece seks için geldin dedi Harry. Değil mi? Emin olmak için soruyorum. Raquel dedektifin göğsüne vurdu. Çok zayıflamışsın Harry. Harry cevap vermedi, sadece bekledi. Matias da pek iyi gitmiyor dedi Raquel. Daha doğrusu o iyi idare ediyor. Hatta mükemmel. Yapamayan taraf benim. Sorun ne? Keşke bilsem. Matias'a baktığımda işte hayallerinin adamı diyorum içimden. Beni heyecanlandırıyor. Ben de onu heyecanlandırmaya çalışıyorum. Zevk alabilmek için neredeyse üzerine atlıyorum. Aslında her şeyin çok iyi olması gerek ama yapamıyorum işte. Pek hayal edemedim ama ne demek istediğini anladım galiba. Harry'nin kulağını sertçe çekti Raquel. Bizim birbirimizi devamlı istiyor olmamız ilişkimizin harika olduğu anlamına gelmiyordu Harry. Harry küçük halkanın büyük olana yetişmesini ve havada sekiz şeklini oluşturmasını izledi. Evet geliyordu diye düşündü. Zaten bahane aramaya başladım bile dedi Raquel. Matias'ın babasından aldığı şu fiziksel tuhaflık mesela. Hangisi? Önemli bir şey değil ama ondan biraz utanıyor. Hadi ama söylesene. Yo hayır gerçekten hiç önemli bir şey değil. İlk zamanlar onun bu utangaçlığını sevimli buluyordum. Fakat artık can sıkıcı olduğunu düşünmeye başladım. Sanırım onun bu küçücük tuhaflığını kusur olarak görüyorum ki şey için mazeretim olsun. Şey için işte. Sustu. Burada olmak için diyerek tamamladı Harry. Raquel ona sımsıkı sarıldı. Ardından yataktan kalktı. Bir daha gelmeyeceğim dedi suratını asarak. Raquel, Harry'nin evinden çıktığında saat gece yarısına yaklaşıyordu. Sessiz ve ince bir yağmur, sokak lambalarının altındaki asfaltı parlatıyordu. Raquel, arabasına dönmek için Stansbergatra'ya gitti. Sürücü koltuğuna geçip motoru çalıştırmak üzereydi ki, sileceğin altında duran, elle yazılmış bir not gözüne çarptı. Kapıyı aralayıp kağıdı aldı ve yağmurdan neredeyse tüm mürekkebi akan yazıyı okumaya çalıştı. Öleceğiz, kaltak. Raquel irkildi, etrafına bakındı, yalnızdı. Sokakta park edilmiş arabalar dışında bir şey yoktu. Aynı not onlara da bırakılmış mıydı? Hiçbirinin camında bir kağıt parçası göremedi. Tamamen tesadüf olmalıydı. Arabasının nerede durduğunu kimse bilmiyordu ne de olsa. Camı açtı, notu iki parmağının arasında tutup öylece bıraktı. Arabayı çalıştırdı ve yola koyuldu. Ülle Valsvai'nin sonuna gelmeden hemen önce arka koltukta birinin oturduğu ve onu izlediği hissine kapıldı bir anda. Dönüp bakınca bir erkek çocuğunun yüzünü gördü. Bu Oleg'in yüzü değildi. Hiç tanımadığı başka bir çocuğa aitti. Frene asılınca lastikler asfaltta ciyakladı. Ardından öfkeli bir korna sesi duyuldu. Üç defa. Nefes nefese dikiz aynasına baktı Raquel. Arkasındaki arabada dehşete düşen genç bir adamın yüzünü gördü. Titreyen eliyle arabayı yeniden vitese taktı. Eli kıvale, ayakları yere çivilenmiş gibi holde dikiliyordu. Telefon hala elindeydi. Hayır, hayal falan görmemişti. Ancak Andreas iki defa adını seslendiğinde kendine gelebildi. Kimdi diye sordu kocası. Hiç kimse dedi. Yanlış numara. Yatakta Andreas'a sarılmak istedi ama yapamadı. Kendini kandıramadı. Artık temiz değildi. Öleceğiz demişti telefondaki ses. Öleceğiz kaltak. Bölüm 19 16. gün. Televizyon. Soruşturma ekibi ertesi sabah toplandığında Catherine Bratt'ın listesindeki 7 isimden 6'sını kontrol etmişlerdi. Geriye yalnızca biri kalmıştı. Björn Hon ve Magnus Kare annen de Arve Stöp mü diye sordu. Katrin Bratt bir şey demedi. Pekala dedi Harry. Telefonda Kron'la görüştüm. Stöp'ün olay saatinde nerede olduğu ile ilgili soruya cevap vermediğini söyledi. Diğer soruları da. Stöp'ü istersek tutuklayabiliriz ama sessiz kalma hakkının fazlasıyla farkında. Bunu yaparsak tüm dünyaya kardan adamın hala serbest olduğunu duyurmaktan başka bir şey yapmamış oluruz. Burada asıl mesele Stöp'ün gerçeği mi söylediği yoksa hepsinin bir numara mı olduğu. Ülkenin en meşhur adamlarından birinin katil olması dedi Scar yüzünü ekşiterek. Böyle bir şey nerede görülmüş? O.J. Simpson dedi Hon. Phil Spector, Marvin Gaye'in babası. Phil Spector da kim be? Her biriniz bana aklından geçeni söylese iyi olur dedi Harry. Hiç düşünmeden. Aklınızdan ne geçiyorsa söyleyin. Sizce Stöp'ün saklayacak bir sırrı var mıdır? Hon. Björn Hon kocaman favorilerini kaşıdı. Vettesen öldürüldüğünde nerede olduğu gibi basit bir soruyu cevaplamak istememesi şüphe uyandırıcı. Brett. Bence Stöp zan altında kalmayı seviyor. Konu dergisi olduğunda bu durumu çok da önemsemiyor olmalı. Aslında tam tersi önemsiyor. Bu durum onun aykırı imajını güçlendiriyor çünkü. Üzerine gelenler karşısında dimdik ayakta duran muhteşem bir kahramanmış gibi görünüyor. Katılıyorum dedi Holm. Fikrimi değiştiriyorum. Gerçekten suçlu olsa böyle bir risk almazdı. Adam sadece haber yakalamanın peşinde. Scar diye sordu Harry. Blöf yapıyor. Hepsi palavra. Gazeteciler ve onların ilkeleriyle ilgili saçmalıkları gerçekten anlayabilmiş biri var mı acaba? Kimseden cevap gelmedi. Pekala dedi Harry. Çoğunluğun haklı olduğunu ve adamın doğruyu söylediğini varsayarsak onu en kısa zamanda saf dışı bırakıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Peki Vettesen'in öldürüldüğü sırada Stöp'ün kiminle birlikte olabileceğiyle ilgili tahmini olan var mı? Tahmin yürütmek zor dedi Katrin. Liberal'den tanıdığım bir kızı aradım. İş saatleri dışında Stöp'ün pek de sosyal olmadığını söyledi. Genellikle Akerbrig'deki dairesinde yalnız olurmuş, tabii hanımları saymazsak. Harry, Katrin'e baktı. Genç kadını her zaman hocanın işlediği konunun önünden giden aşırı istekli öğrencilere benzetti. Hanımlar derken birden fazla mı yani diye sordu Scar. Arkadaşımın dediğine göre Stöp kadınlara düşkünlüğüyle bilinirmiş. Sırnaşmalarına karşılık bulamayınca Stöp onları açık bir şekilde gazeteci olarak beklentileri karşılayamadığını ve başka alanlarda şansını denemeyi düşünmesini söylemiş. İki yüzlü puş herif diye omurdandı Scar. Arkadaşım da senin gibi düşünüyor dedi Katrin. Ama şurada bir gerçek ki kız berbat bir gazeteci. Hol ve Harry kahkahalara boğuldu. Arkadaşına Stöp'ün sevgililerinden hiç adını bildiği var mıymış bir sor dedi Harry ayağa kalkarken. Daha sonra dergi çalışanlarına telefon aç ve onlara da aynısını sor. Nefesimizi ensesinde hissetmesini istiyorum. Hadi işe koyulalım. Ya sen dedi Katrin yerinden kalkmadan. Ben mi? Sence Stöp blöf mü yapıyor? Kendi fikrini söylemedin. Diyerek gülümsedi Harry. Bana kalırsa tüm gerçekleri söylemediği kesin. Diğer üçü ona baktı. Son telefon görüşmelerinde Vette seninle ne hakkında konuştuğunu hatırlayamadığını söyledi. Yani daha bir gün önce konuştuğum bir adamın aranan seri katil olduğunu ve intihar ettiğini duysan. O konuşmayı hemen hatırlamaz, en ufak ayrıntısına kadar düşünmez, neden o anda anlamadım diye kendini sorgulamaz mısın? Katrin yavaşça başını salladı. Merak ettiğim diğer bir şey de, dedi Harry, kardan adamın neden benimle temasa geçip onu aramamı istediği. İstediğini yapıp ona yaklaştığımda ise neden çaresizliğe kapılıp Vette seni kardan adam gibi göstermeye çalıştı. Belki de bunca zamandır asıl amacı buydu, dedi Katrin. Vette seni işaret etmesinin sebebi onunla görülecek bir hesabı olmasındandı. En başından beri seni kasten o tarafa sürükledi. Ya da seni böyle alt edecekti, diye ekledi Hon. Seni hata yapmaya zorlayarak. Sonra da zaferin tadını çıkaracaktı. Hadi ama, diye homurdandı Scar. Sanki kardan adamla Harry arasında kişisel bir şey varmış gibi konuşuyorsunuz. Herkes gözlerini dedektife çevirdi. Scar kaşlarını çattı. Yoksa var mı? Harry ceketini portmantodan aldı. Katrin, senden Borkild'i tekrar ziyaret etmeni istiyorum. Hastaların tıbbi kayıtlarına bakmak için iznimiz olduğunu söyle. Bir şey olursa sorumluluğu ben üstleniyorum. Sonra da Arvestop'la ilgili bulabildiğin kadar bilgi bulmaya çalış. Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Tveta'daki şu kadın, dedi Holm. Camilla Lucius. Lucius. Hala kayıp. Ona da sen git bak, Holm. Sen ne yapacaksın diye sordu Scar. Harry hafif bir tebessümle cevap verdi. Poker oynamayı öğreneceğim. Tresco'nun Frogner Meydanı'ndaki tek binanın 6. katındaki dairesinin kapısında dikilirken çocukluğunda herkesin Opsal'da tatilde olduğu o günlerdeki gibi hissetti Harry. Tüm evlerin zillerini çaldıktan sonra burası onun için son çare, son umutsuz denemeydi. Tresco ya da gerçek adıyla Upsburn Treschow kapıyı açınca asık bir suratla dedektife baktı. Çünkü eskiden olduğu gibi şimdi de biliyordu. O Harry'nin en son çaresiydi. Dairenin kapısı doğruca 30 metrekarelik bir yaşam alanına açılıyordu. Daire bonkör bir ifadeyle açık mutfağı olan bir salondan, daha dürüst bir ifadeyle ise bir bekar odasından ibaretti. Koku insana nefes aldırmıyordu. Evin ağır havasında nemli ayaklarda hayat süren bakterilerin kokusuydu bu. Diğer bir deyişle Norveççe'de kendini tam olarak karşılayan kelime tafis yani ayak osuruydu. Tresco'nun bu terli ayakları babasından mirastı. Tıpkı tahtanın kokuyu emdiği düşüncesiyle ayaklarından çıkarmadığı o tuhaf ahşap papuçlar yüzünden aldığı Tresco, yani Takunya lakabı gibi. Oğul Tresco'nun ayak kokusu için söylenebilecek tek olumlu şey, lavaboda yığılı duran bulaşıkların, dolup taşmış küllüklerin ve sandalye arkalarında kurumaya bırakılmış terli tişörtlerin kokularını bastırmasıydı herhalde. Harry, Tresco'yu Las Vegas'taki Dünya Poker Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselten şeyin, muhtemelen rakiplerin aklını başından alan bu terli ayaklar olduğunu düşündü o an. Uzun zaman oldu dedi Tresco. Evet, bana vakit ayırdığın için çok sağ ol. Harry sanki espri yapmış gibi güldü Tresco. Bu bekar evinde gereğinden bir dakika fazla durmaya niyeti olmayan Harry hiç beklemeden konuya girdi. Söylesene, poker neden sadece rakibin yalan söyleyip söylemediğini görme becerisine bağlıdır? Tresco nezaket cümlelerini es geçmelerini aldırmamış gibiydi. İnsanlar pokeri istatistikten, şanstan ve olasılıktan ibaret sanır. Ama en üst seviyede oynarken tüm oyuncular olasılıkları ezbere bildiğinden asıl savaş orada verilmez. En iyi oyuncuyu diğerlerinden ayıran şey başkalarının ifadesini okuyabilme kabiliyetidir. Vegas'a gitmeden önce en iyilere karşı oynayacağımı biliyordum. Ve onları izleyebildiğim tek yer uydu televizyonundaki kumarbazlar kanalıydı. Tüm oyunlarını kaydettim. Ve adamların her birinin blöf yaparkenki hallerini çalıştım. Yavaş çekimde defalarca oynattım. Yüzlerindeki değişimleri, söylediklerini, yaptıklarını, tekrarladıkları hareketleri en ince ayrıntısına kadar not ettim. Uzun bir zaman çalıştıktan sonra hepsinin mutlaka bir şeyler yaptığını ve sürekli aynı tavrı takındığını gördüm. Kimi sağ burun deliğini kaşıyordu, kimi kartların arkasına vuruyordu. Norveç'ten ayrılırken kazanacağımdan emindim. Ama sonra gördüm ki ben elimi onlardan daha fazla belli ediyormuşum. Tresco'nun kahkahadan çok hıçkırığa benzeyen keskin gülüşü biçimsiz bedenini salladı. Peki sana sorgulamak için birini getirsem onun yalan söyleyip söylemediğini anlayabilir misin? Tresco başını iki yana salladı. O kadar kolay değil. İlk olarak bir kayda ihtiyacım var. İkincisi kişinin ne zaman blöf yaptığını bilmem için kartları görmüş olmam gerekiyor. Ancak o zaman kaydı başa sarıp neleri farklı yaptığını inceleyebilirim. Yalan makinesini ayarlamak gibi yani, anladın mı? Teste başlamadan önce adama kendi adı gibi kesinlikle doğru olan bir şey söyletirsin. Ardından kesinlikle yanlış olan bir şey. Testin sonucunda sonucu referans noktalarına göre inceleyip ne zaman yalan söylediğini anlarsın. Kesin bir doğru diye mırıldandı Harry. Ve kesin bir yalan. Üstelik videoya çekilmiş. Ama telefonda da dediğim gibi hiçbir şeyin garantisini veremem. Harry, Beit Lönü acı evinde yani hırsızlık biriminde çalışırken vaktinin çoğunu geçirdiği odada buldu. Acı evi güvenlik kayıtlarını inceleyip düzenlemeye, görüntülerden fotoğraflar çıkarmaya ve bulanık videolar ve cızırtılı telefon kayıtlarından kimlik tespiti yapmaya yarayacak cihazlarla tıka basa dolu olan camsız bir odaydı. Şimdi ise Beit, Brins Allen'den teknik ekibin başındaydı ve dahası doğum iznindeydi. Makineler uğulduyordu ve kuru hava yüzünden Beit'in solgun, neredeyse şeffaf yanakları kızarmıştı. "Selam," dedi Harry demir kapıyı kapatarak. Ufak tefek ve çevik kadın ayağa kalktı ve biraz tuhaf hislerle kucaklaştılar. "Zayıflamışsın," dedi Beit. Harry omuz silkti. "Her şey yolunda mı?" "Gregor uyuması gerektiğinde uyuyor, yemesi gerektiğinde yiyor ve neredeyse hiç ağlamıyor." Gülümsedi. "Benim için şimdilik en önemli şeyler de bunlar." "Halvor seninle ilgili bir şeyler söylemesi gerektiğini düşündü Harry. Unutmadığını gösteren herhangi bir şey. Ama doğru kelimeleri bulamadı." Beit anlamış olacak ki sessizliği bozarak hatırını sordu. "Harry iyiyim," dedi boş bir sandalyeye oturarak. "Fena sayılmaz. Aslında berbat da diyebiliriz. Ne zaman sorduğuna bağlı. Mesela bugün." Beit monitörü açtı, bir düğmeye bastı. Ve ekrandaki insanlar store alışveriş merkezinin kapısına hızlıca geri geri yürümeye başladı. "Paranoyak," dedi Harry. "Beni parmağında oynatan birini bulmaya çalıştığımı, her şeyin karman çorman bir hal aldığını ve o kişinin bana istediği her şeyi harfiyen yaptırdığını hissediyorum. Bu hissi bilir misin?" "Evet," dedi Beyt'e. "Ben ona Gregor diyorum." Geri sarmayı bıraktı. "Bulduğum şeyi görmek ister misin?" Harry sandalyesini yaklaştırdı. Beit Lönn'ün özel yeteneklere sahip olduğu bir şehir efsanesinden ibaret değildi. Fusiform gyrus, yani beyninin insanların yüzlerini saklayan ve tanıyan bölgesi o kadar gelişmiş ve hassastı ki kadın adeta yürüyen bir suçlu rehberiydi. "Vakaya karışanlara ait gönderdiğim fotoğraflara baktım," dedi. "Kocalara, çocuklara, tanıklara, hepsine. Eski dostlarımızın yüzleri de aklımda elbette." Kamera kaydını saniye saniye oynattı. "İşte orada," dedi kaydı durdurarak. Görüntü dondu ve odanın dışındaki insanlar siyah beyaz, kumlu bir hale büründü. "Nerede?" diye sordu Harry Beit Lönn'e görüntü incelerken çoğu zaman olduğu gibi kendini aptal hissederek. "Şurada. Resmindekiyle aynı. Fotoğraflardan birini dosyadan çıkardı. Peşindeki kişi bu olabilir mi Harry?" Harry hayretle fotoğrafa baktı. Ardından yavaşça başını sallayarak telefonuna sarıldı. Katrin Bratt iki saniye sonra cevap verdi. "Hemen montunu kap ve benimle garajda buluş," dedi Harry. "Arabayla gezmeye gidiyoruz." Harry, Bokstadviyen'in trafik ışıklarına takılmamak için Uraneborgviyen'en ve Major Stuveyen'den gitti. "Onun olduğundan gerçekten emin mi?" diye sordu Katrin. "Güvenlik kameralarının görüntü kalitesi bana güven," dedi Harry. "Beitlön onun olduğunu söylüyorsa odur. Bilinmeyen numaraları arayıp evinin numarasını alsana." Katrin telefonu havaya kaldırıp "cep telefonumda kayıtlı zaten," dedi. "Kayıtlı mı?" Harry göz ucuyla ona baktı. "Tanıştığın herkesin telefonunu mu kaydedersin?" "Evet, onları gruplara ayırırım. Dosya çözüldüğünde de grubu silerim. Bence sen de denemelisin. Silme tuşuna basmak harika bir his. Gerçekten siliyormuş gibi oluyorsun." Harry arabayı Hof'taki saray evin karşısına çekti. Tüm pencereler karanlıktı. "Philip Becker," dedi Katrin. "Vay be. Sadece konuşmaya geldiğimizi unutma. Bakarsın Vettes'in aramasının oldukça makul bir sebebi vardır. Store alışveriş merkezinde bir ankesarlı telefondan mı?" Harry Katrin'i süzdü. Boynundaki ince tenin altında bir damarın inip kalktığını görebiliyordu. Gözlerini ondan alarak evin oturma odasının penceresine yöneltti. "Hadi inelim," dedi. Tam kapının kolunu kavramışken telefonu çaldı. "Efendim?" Hattın ucundaki ses heyecanlı olmasına rağmen kısa ve öz cümlelerle söyleyeceğini söyledi. Harry cümlelerin arasında iki kez "hım," bir kez şaşkınlıkla "ne?" bir defa da "ne zaman?" dedi. Sonunda diğer ses sustu. "Vaka odasını ara," dedi Harry. Hosbey'e en yakın olan iki devriye aracını buraya yollamalarını söyle. Siren çalmasınlar ve bloğun iki tarafında dursunlar. Niye mi? Çünkü içeride bir çocuk var. Becker'in gereğinden fazla gerilmesini istemiyoruz. Anlaşıldı mı? Belli ki dedikleri anlaşılmıştı. Arayan Holm'du. Harry Catherine'in önüne doğru eğildi. Torpido gözünü açıp karıştırdı ve bir kelepçe çıkardı. Adamları Lucio Stone garajındaki arabada birkaç parmak izi bulmuş. Dosyadaki diğer izlerle karşılaştırmışlar. Harry anahtarları kontaktan aldı. Öne eğilip koltuğunun altından metal bir kutu çıkardı. Anahtarlardan birini kilide sokup kutuyu açtı ve içinden kısa namlulu bir Smith Wesson çıkardı. Arabanın ön camından alınan bir iz eşleşmiş. Catherine dudaklarını açarak sessiz bir o dedi. Ve bir ona ister gibi başıyla sarı evi işaret etti. Evet dedi Harry. Profesör Philip Becker. Genç kadının gözlerinin büyüdüğünü gördü Harry. Fakat sesi eskisi kadar sakindi. Silme tuşuna basmam yakınmış gibi geliyor. Belki dedi Harry. Altı patlarının silindirini açıp tüm gözlerde mermi olduğunu kontrol ederken. Kadınları bu şekilde kaçıran iki ayrı kişi olamaz herhalde. Catherine bir boks maçına hazırlanırmış gibi başını bir sağa bir sola eğdi. Mantıklı bir varsayım. Ayrım sonu sayfa 267. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Johan Krohn. J-O-H-A-N K-R-O-H-N Stansbergata S-T-E-N-S-B-E-R-G-G-A-T-A Ule Vasvein U-L-L-E-V-A-L-S-V-E-I-E-N O.J. Simpson O-J-S-I-M-P-S-O-N Phil Spector P-H-I-L-S-P-E-C-T-O-R Marvin Gaye M-A-R-V-I-N-G-A-Y-E Frogner F-R-O-G-N-E-R Absion Trecho A-S-B-J-E-R-N T-R-E-S-C-H-O-W Tafis T-A-F-I-S Las Vegas L-A-S-V-E-G-A-S Bryn Salleyn B-R-Y-N-S-A-L-L-E-E-N Storo S-T-O-R-O Fusiform Gyrus F-U-S-I-F-O-R-M G-Y-R-U-S Bogstadvien B-O-G-S-T-A-D-V-E-I-E-N Uranian Borgvien U-R-A-N-I-E-N B-O-R-G-V-E-I-E-N Major Stuveinen M-A-J-O-R-S-T-U-V-E-I-E-N M-A-J-O-R-S-T-U-V-E-I-E-N